Ayrım 51. Sayfa 281. Freud'un psikolojik kişilik teorisi, bireylerin kültürel değer ve normları içselleştirmesini, böylece toplumsal varlıklar olmasını sağlayan mekanizmada sosyolojik bir boyut bulunduğunu varsaymaktadır. Nitekim 1922'de yayınladığı Ego ve İd'de insan kişiliğini üç özerk ve çatışan düzeyden id, ego ve süperego oluşan bir sistem şeklinde anlatmıştı. İd, öz olarak ahlak dışıydı, içgüdüseldi ve haz ilkesinin egemenliği altındaydı. Gerçeklik ise narsist biçimde kendinin genişlemesi olarak anlatılıyordu. Fakat kişilik, gerçekliğe uyum sağlama sürecinde ego ve süperego şeklinde farklılaşmaktaydı. Ego ya da benlik, ilk önce bireyi çevreye adapte ederek koruma ve varlığını idame ettirme yönündeki asli işlevini geliştirir. Ancak bu haliyle ego, karmaşık bir kültürün dayattığı şeylerle başa çıkamazken, süperego da kişiliğin ya da ego idealinin ahlaki vicdanı olarak kendini göstermekte, bireyin eylemlerini içeriden denetlemesine rağmen kısmen bilinçaltı düzeyinde kalmaktadır. Freud'un asıl ilgisini çeken konu süperego ve onun aile yapısıyla ilişkisiydi. Çocuk, erotik isteklerinin nesnesi olarak ilk başta hem annesine hem babasına yönelmekte ama özellikle birini ayrı tutmaktadır. Kural olarak baba kızını tercih ederken anne de oğlunu tercih eder. Çocuk buna erkek çocuksa babasının, kız çocuksa annesinin yerini almak isteyerek tepki gösterir. Bu ensest arzuların çözümü oğlan çocuklarında Oedipus kompleksi, kız çocuklarında Elektra kompleksi biçimine bürünmektedir. Ama Freud'un en çok üzerinde durduğu konu, Sofokles'in kralın ikisinin de kimliğini bilmeden babasını öldürüp annesiyle evlendiği Oedipus Rex adlı oyunundan alınmış bir terim olan Oedipus kompleksiydi. Cinsel kimlik verili bir şey değildi ve insanın doğası temelde biseksüeldi. Freud'a göre bireylerin cinsel karakterini belirleyen şey nesne tercihi ve bunda kararlı olmasıydı. Libido, olgunlaşana kadar farklı evrelerden geçiyordu. Örneğin, erkeklerde fallik evre, kabaca 3 yaşında penisin farkına varma ve ona ilgi duymakla başlamaktadır. Oğlan çocuğu bunun sonucunda anneye karşı çocuksu bir arzu duyar ve onu babasından kıskanır. Ne var ki anneye karşı hissedilen erotik duygular, parantez, haz ilkesi, otoriteyle ve baba korkusuyla, parantez, gerçeklik ilkesi, yidiş edilme korkusu, çatışmaya girecektir. Çocuk, babanın erkek otoritesini kabullenerek anneye duyduğu arzusundan vazgeçer. Bu açıdan süperego, Oedipus kompleksinden geçmektedir. Güçlü bir anne-baba etkisi ve benlik nosyonu kişiliğin yapısında bütünleşmiştir. Kadının babaya bağlılığı, Freud'un yorumunda yarı gönüllü de olsa annesi Clytemnestra'nın ölümünü isteyen Elektra efsanesine dayalı olarak yidiş edilmenin kabullenilmesi, parantez, Freud'un görüşünce kız çocuklarında penise imrenme gelişmektedir ve babaya yönelme ile çözülmüş olacaktır. Demek ki süperegonun gelişmesi, çocuğun anneye ya da babaya karşı duyduğu erotik arzunun sonucunda yaşadığı suçluluk duygusuyla yakından bağlantılıdır. Oedipus kompleksi, büyüklerin değerlerinin özümsenmesi sürecinde daha güçlü bir etki gücüne sahiptir. Bu yüzden Freud, erkeklerin kadınlara göre daha güçlü bir süperego geliştirdiği sonucuna varmıştır. Bu, Herhalde Freud'un Totem ve Tabu'daki (parantez 1913) asal kabile teziyle ve bir yanılsamanın geleceğinde (parantez 1927) dini insanlığın evrensel takıntılı nevrozu sayan teorisiyle karşılaştırılabilecek daha spekülatif nosyonlarından birisidir. Freud'a göre Oidipus kompleksi, bütün insan toplumlarıyla sosyal gruplarda görülen evrensel bir fenomendir. Trobriand adalarında yaşayanlar üzere yaptığı yabanıl toplumda cinsellik ve bastırma (parantez 1937) adlı incelemesiyle Malinowski gibi antropologlar aile yapısının Oidipus kompleksi teorisinde anlatılandan taban tabana zıt olduğu sonucuna varmışlardı. Toplumsal statü ve mülkiyet çocuğun babasından değil, annesinin kardeşlerinden miras kalıyordu ve baba genelde çocuğun sosyalleşmesinde orta sınıf Avrupa ailesinde görülenden çok daha önemsiz bir rol oynuyordu. Bununla birlikte Freud'un sosyolojik teori açısından taşıdığı anlam, onun yarı mistik kültürel gelişme nosyonlarına (parantez, örneğin yaşam ile ölüm içgüdüleri arasındaki mücadele) ve Oidipus gibi tarih dışı kategorilere değil, kişiliğe dair enerjiyi ve yaratıcı benlik nosyonunu vurgulayan bir eylem anlayışı geliştirme çabalarına bağlı olmuştur. Benliğin ve toplumun oluşmasında irrasyonel bilinçaltı güçlerin rolü, birey ile toplum arasında potansiyel bir uyumsuzluk bulunduğunu da akla getirmektedir. Yine de son aşamada benliğin toplumsal sistemle ve gündelik yaşamla ideolojik etkiler dahil olmak üzere ilişkisi Freud'un teorisinde yer almamaktadır. Toplumsal benlik, mit ve sembolik etkileşimcilik. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başındaki toplum teorisinin egemen eğilimi bir eylem teorisi geliştirme yönünde olmasına rağmen, Parsons'un toplumsal eylemin yapısında tartıştığı belli başlı sosyologların hiçbirisi yeterli bir benlik nosyonu ortaya koyamamıştı. Benlik, sıradan biçimde normları özümseyen ve daha geniş kapsamlı makrososyolojik bir sistem karşısında anlamlar üreten, somutlaşmamış bir aktör şeklinde tanımlanıyordu. Özgün bir toplumsal varlık olarak, eylem ve enerji kaynağı olarak benlik, antipozitivist bir sosyolojinin zorunlu iradeci boyutu şeklinde ve örtük olarak vardı. Benlik, kurumlara, ideolojilere ve kültüre göre tanımlanıyor, fakat zengin karmaşıklığına, çok yönlü özelliklerine, eylemi ve bilincinin formlarına büyük oranda yer verilmiyordu. Canlı, aktif toplumsal özne ile ilgili uygun bir teoriye, yalnızca temeli toplumlaşma ve etkileşime dayanan Simmel'in sosyolojisi yaklaşıyordu. Dolayısıyla G. H. Mead'in sosyal psikolojisinde ya da sosyal davranışçılığında geliştirilen benlik teorisini en çok etkileyen sosyolog Durkheim, Weber ya da Pareto değil, Simmel'di. Mead, akademik yaşamının büyük bölümünde Chicago Üniversitesi'nde dersler vermişti. Amerikan sosyolojisinin ilk büyük ekolu Chicago Üniversitesi'nde Almanya'da Simmel, W. E. Thomas, Florian Zanenicki ve birçok ünlü isimle (parantez bunların hepsi daha çok mikro konulardan ziyade makro sosyolojik konulara, özellikle şehirlerde toplumsal etkileşimin, kentleşme sürecinin ve bireylerin gerçekliği kurma yollarının incelenmesine ilgi duyuyorlardı. Birlikte incelemeler yapmış olan Robert Park'ın çalışmalarıyla gelişmişti. Thomas ile Zanecki, kişisel öğe her toplumsal olayın temel faktörlerinden birisi olduğu için toplum biliminin yüzeyde kalamayacağını, toplumsal kurumların formal örgütlenmesinin altındaki tam, canlı ve fiili gerçekliği meydana getiren gerçek insan deneyimleri ve tutumlarına ulaşması gerektiğini ileri sürmüşlerdi. Parantez, Thomas ve Zanecki, 1927, cilt 2, sayfa 1834. Chicago'da çıkan American Journal of Sociology, 1914'ten önce Simmel'in denemelerinden birçoğuna yer vermişken, Amerikan sosyolojisinin ilk ciddi metni olan ve Robert Park'ın E. W. Burgess'la birlikte kaleme aldığı Sosyoloji Bilimine Giriş, parantez 1921. Diğer Avrupalı sosyologlara kıyasla Simmel'e daha fazla gönderme yapıyordu. Simmel'in toplumsal yaşamda öznelliğin önemini ve modern şehir toplumunun derinlere yayılan yabancılaştırıcı doğasını vurgulaması, Chicago okulunun Amerikan kültürünün köksüzlüğü bireylerin topluluktan ve ilksel gruplardan giderek yadıtlanmasında odaklandığı çizgisinde onu benimsemeye hazır bir zemin bulmuştu. Bu noktada Rock şöyle yazıyordu: 20. yüzyılın başındaki Amerika'da kapitalist süreçlerin büyük bir ivmeyle hızlanması, bireye diğer bütün kategorilerin üstünde bir ontolojik öncelik kazandırıyordu. Avrupa'nın sınıf formlarına temellenen teoriler geçersiz sayılabilirdi. Benlik başlıca sorunsal olmuştu. Parantez, Rock, 1979, sayfa 95-96. Ne var ki benlik tartışmaların odağında yer almasına rağmen toplumu bir sistem olarak gören sosyolojik bir teori içine girebilmiş değildi. Chicago okulu toplumu atomistik biçimde tanımlama eğilimindeydi. Gerçekten de benliği anti-atomistik biçimde bir yapı olarak kavrayan tek mevcut özne teorisi Mead'in sosyal psikolojik yaklaşımından alınmıştır. Mead ömrü boyunca çok az şey yayınlamıştı. Çağdaşları üzerindeki etkisi ders metinleri ve dağınık makaleleri aracılığıyla yaygınlaşmıştı. Ölümünden sonra bu metinler kitap şeklinde yayınlandı. Zihin, Benlik ve Toplum, parantez 1934. 19. yüzyılda düşünce hareketleri, parantez 1936. Edim felsefesi, parantez 1938. Bu şekilde çalışmalarının daha geniş kesimlere ulaşma olanağı doğmuştu. Mead'in önemli olmasının nedeni 20. yüzyılın başındaki Amerikan psikolojisi ve sosyolojisine egemen olmuş mekanik ve pasif benlik ile bilinç nosyonlarından kopmasıdır. Mead, benliğin kökenini gerek benliğin pratik toplumsal deneyimlerinde parantez dışsal yönleri, gerekse bilinç olarak deneyimlerinde parantez içsel yönleri arama çabasına girmişti. Entelektüel bakımdan Mead'in düşüncesini etkileyen akımlar çok sayıda ve değişikti. Pragmatizm felsefesi parantez John Dewey, William James, Darwinci evrimcilik, Alman idealizmi, 19. yüzyıl romantizmi ve Charles Cooley'in sosyolojisi. Bu şekilde gelişmesi merkezi sinir sistemine bağlı olduğuna göre, benlik kısmen biyolojik olmasına rağmen insan organizması kendisine bir özne kimliği biçme noktasına ancak içinde yaşadığı ortama adapte olarak ve onu denetlemeye yönelik sürekli bir mücadele yürüterek varmaktadır. Alman idealizmi parantez Hegel, Fichte, ile romantizm, kültürün şekillenmesi ve gelişmesinde kurucu bir öznenin anlamını vurgulamışlar. Fakat bunu materyalist bir biçimde sıradan insanların gündelik deneyimlerine temellendirememişlerdi. Mead, örneğin Cooley'i, buna benzer bir eksikliği için fazla öznelci bir benlik nosyonuna sahip olması nedeniyle eleştiriyordu. Charles Cooley, parantez 1864-1929, birey ile toplum dualizmini reddetmiş, bunların ikisinin de aynı fenomenin kolektif ve bölüştürücü yönlerini oluşturduğunu iddia etmişti. Benlik, başka insanlarla ve bir bütün olarak toplumla bir etkileşim sürecinden çıkıyordu. Ben, sen olmadan, o, onlar olmadan olanaksızdı. Cooley, en ünlü formülasyonunda bizim görünüşümüzün başka insandaki tahayyülü, bu görünüşün onun yargısındaki tahayyülü ve gurur ya da utanma gibi bir tür benlik duygusundan meydana gelen ayna benlikin kökenine yer vermişti. Oysa toplum ve onun katı olguları nihai olarak insanların başkalarının tahayyülünde görülüyordu. Parantez Cooley 1902 sayfa 184-121. Benliği neredeyse tamamen ona dair başkalarında oluşan fikirlerle tanımlamaya çalışan Cooley, mentalizme kaymış, toplumu psikolojik açıdan psikolojik bir bütün şeklinde tanımlamıştı. Mead de Cooley'in Amerikan toplum teorisine katkılarını değerlendirirken şöyle yazmıştı. Onun yöntemi, zihni benliklerin birbirlerine göre eyleme geçme yeri olarak benimseyen bir içe bakış biçimiydi. Fakat metodolojik bir problem olan bu zihnin nesneleşmesi metafizik görülerek dikkate alınmıyordu. Ancak iletişim sürecinde bizi kuşatan fiziksel dünyayla aynı dolayımsız gerçeklik düzeyinde duran bir toplumsal benlikler dünyası görünmektedir. İşte psişik adını verdiğimiz iç deneyim bu toplumsal dünyadan çıkmaktadır. Toplumun yeri zihinde değildir. Deneyimimizin iç formunda ilerleyen düşünce anlamlı iletişim açısından asli önemdedir. Parantez Mead 1964 sayfa 304-305. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Oedipus Rex, O E D I P U S R E X. Florian Znaneki, F L O R I A N Z N A N E I C K I. American Journal of Sociology, A M E R I C A N J O U R N A L O F S O C I O L O G Y. Burgess, B U R G E S S. John Dewey, J O H N D E W E Y. William James, W I L L I A M J A M E S. Charles Cooley, C H A R L E S C O O L, E, Y.